bir de son gecem. Beni son kez sarsaydın, gitmezdim bir meçhule. Yanımda sen olsaydın, gözümde duman duman, hayalindir son kalan. Yenmezdi beni zaman, yanımda sen olsaydın. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Kapat yapalım, of, ayrılık diyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Kapat yapalım, ayrılık diyor. Akmazdı gözyaşlarım, çatılmazdı kaşlarım, olmazdı yanlışlarım. Yanımda sen olsaydın, duvar duvar yıkıldım, hançer hançer vuruldum. Ben böyle mi olurdum, yanımda sen olsaydın? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Kapat yapalım, ayrılık diyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Papaz yapalım, eyvah, ayrılık diyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Papaz yapalım.
Atarımdan dönenleri çok çok gördüm. Biz dönerken gidenleri, safir rüzgar eserleri, yalan olup sönenlerin endamını gördüm. Afra kafra hep havalarda, bu havalar çekmez bana. Kaftandan dön dolaş gel, matar olma sana yanaş gel. Afra kafra hep havalarda, bu tavırlar şapkala turka. Sağ yanımdan dön dolaş gel, gel yavaş gel. Esti geçti şimdi buradan bir rüzgar. Ne kadar benden uzaksa o kadar efkar. Yalanlarla dolanlarla yaşlanmak.
İkinci medya destek katkılarıyla Esen Kalın'la Haftada Bir Gün başlıyor.
İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Gold FM'in sevgili dinleyenleri. Esen Kalın'la Haftada Bir Gün programının ikincisine, daha doğrusu bu sezon ikincisine hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün programımıza bir 6 dakika geç başlamak zorunda kaldık. Çünkü bazı programları ayarlamak zorunda olduğumuz için. Evet değerli dinleyenler, bugün 2024-2025 sezonunun İkinci programında birlikteyiz. Bugün sizlere özel bir program hazırladım ve bunu Facebook sayfalarımızdan ve geçtiğimiz haftada bunu zaten sizlere duyurmuştum. Peki nedir bu özel program derseniz, hemen sizlere bunu tekrar etmiş olayım değerli dinleyenler. Bugün sizlere Cumhuriyetimizin yarın kutlayacağımız 101. yılının anısına bugün özel bir program hazırladık. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunu bir gün önceden sizlerle birlikte kutlayacağız. Bunun için ben sizlere bugün Cumhuriyet nasıl kuruldu, bugünlere nasıl geldik, özellikle genç arkadaşlarımıza üzerine basa basa anlatmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Cumhuriyetimiz siz gençlere emanet edildi. O yüzden sizlere şunu tavsiye ediyorum sevgili gençler, hem dinleyin hem de dinletin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti öyle bildiğiniz gibi ya da kulaktan duyduğunuz gibi çok kolaylıkla kurulmadı. O yüzden bugünkü programı lütfen dikkatlice dinleyin ve de dinletin. Aynı zamanda sizlere özellikle belirtmek istediğim bir konu daha var değerli dinleyenler. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, yani geçtiğimiz yıl, değerli kardeşimiz Altay İkizler'le birlikte Cumhuriyete Giden Yol isimli bir video hazırlamıştık. Yaklaşık 16 dakikalık bir video bu. Facebook sayfalarımızda da bu sizlere nereden izleyebileceğiniz şeklinde bilgi verildi zaten. Bunu da mutlaka izleyin. Görüntülerle hoşunuza gidecek olan, çok güzel görüntülerle Cumhuriyeti sizlere anlatabilecek olan görüntü ve müzik eşliğinde Cumhuriyeti orada da sizlere 16 dakika içerisinde anlatmaya çalıştım. Bunu hazırlayan ve sunan benim, yönetmenliğini yapan yapımcısı da sevgili Altay İkizler. Evet, onu da mutlaka izleyin diyorum. Dediğim gibi sevgili dinleyenler, Cumhuriyet hiç öyle kolayca kurulmadı. O yüzden Cumhuriyeti bugün sizlere şöyle dinim döndüğünce, bilgimin yettiğince aktarmak istiyorum. Ve aynı zamanda bu programı birlikte yapalım istiyorum. Siz sevgili gençler, özellikle programa katılırsanız hemen telefon numaralarını vereyim, ya mesajlarınızla katılın ya da 02-220-05-26 veya 02-220-05-27 oğlu hattan lütfen ben şu andan itibaren arayabilirsiniz dediğim andan itibaren arayın, Cumhuriyet hakkındaki görüşlerinizi, özellikle bugünkü durumla Cumhuriyet'in bugünkü durumlara nasıl geldiğini fikrinizce, yani siz ne düşünüyorsanız onları da aktarırsanız sevinirim. Evet, bu arada Cumhuriyet özel programı dedik sevgili dinleyenler. Hemen sizlere bu program, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sizlere her gün sabah saat 8'den 9.30 arası haberleri aktarıyordum. Kendimizin aldığı ve yorumladığı haberleri aktarıyordum. Bu sene bunu değiştirdik ve geçtiğimiz haftadan itibaren de sizlere Haftada Bir Gün isimli bir programla, sadece adı üzerinde Haftada Bir Gün sesleneceğim. Bu pazartesi günleri saat 6 ile 8 arasında olacak. O yüzden bu programda neler yapılacak derseniz, ben sizlere hemen kısaca aktarmak istiyorum. Belki geçtiğimiz hafta dinleyemediniz programın içeriğinin ne olduğunu. Onun için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Henüz daha ikinci programımız. Evet, sizlere haftanın özetini, olayları, haftada ne gibi gelişmeler olmuş, insanlar, yorumlar, bağlantılar, telefonla bağlantılar ve burada canlı, yani stüdyomuzda canlı yayın yapacağız konuklarımızla birlikte. Konuklarımız da özellikle tanınmış kişiler, Türkiye'den ileri gelen gazeteciler, politika insanları ve buradan da tanınmış şahıslar zaman zaman burada programımda yer alacaklar. Bunları sizlere her zaman Facebook sayfamızdan zaman zaman duyuracağım, kimlerin geleceği ve hangi konuları işleyeceğimizi. Çünkü istiyorum ki sizlerle birlikte bu konuları irdeleyelim. Ayrıca değerli dinleyenler, dünyadan haberler verirken eğer imkanımız olursa bazı böyle sürpriz bağlantılar da yapmaya gayret edeceğim. Yani bu program dolu dolu sizlere hitap edecek. Ve programda ayrıca spor, tarih ve bazı ilginç olayların aktarılması da olacak ki bunlardan bir tanesini, bu ilginç olaylardan bir tanesini geçtiğimiz hafta sizlere aktarmıştım. Merak etmeyin, bugün de sizlere aktaracağım ilginç bir olay olacak. Daha doğrusu sizlere bu geçtiğimiz hafta aktardığım olayı tekrar edeceğim sizlere. Neyse, uzun lafın kısası, mutlaka programı dinlemekten vazgeçmeyin. Evet, bugünkü programımız, dediğim gibi değerli dinleyenler, Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına hazırlanmış özel bir program ve lütfen bunu birlikte yapalım istiyorum. 02-220-05-26 ya da 27 nolu çift at, sizlere açık dediğim andan itibaren sevgili gençler, telefonlarınızı bekliyorum. Adı üstünde güzel bir şarkı. Adı üstünde dediğim şöyle, Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına, hepimiz için.
Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı, Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti. Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile altın ve döviz.
Değerli Değerli dinleyenlerimiz, biraz önce programımızın açılışını yapmıştık. Haftada bir gün programıyla Gold FM'de Esen Kalın'la birliktesiniz. Evet, bugünkü özel programımız vardı. Programımız Cumhuriyetimizin 101. yılı için yarın kutlayacağız, biliyorsunuz. İnşallah sonsuza dek de sürecek Cumhuriyetimiz. Bugün Cumhuriyet özel programı var ama ondan önce Atagold'un bizlere bildirdiği döviz ve altın fiyatlarını sizlere aktarmak istiyorum. Evet, döviz ve altın fiyatları haftaya başladığı gibi bugünü kapattı sevgili dinleyenler. Şöyle, altında 1 gram altın 84 eurodan, çeyrek altın 145, yarım 290, tam altın ise 580 eurodan bugün başladığı gibi günü kapatmış oldu. Yarına Allah kerim diyelim. Döviz değerlerine gelecek olursak, Atagold'dan bildirildiğine göre euro 37 lira 10 kuruştan, dolar ise 34 lira 29 kuruştan bugünü kapattı. Dediğim gibi, biliyorsunuz, hem altın hem de döviz fiyatları gün gün değişiyor. Evet, bugün tekrar ediyorum, altının gramı 84 euro, çeyrek 145, yarım 290, tam 580 eurodan günü kapatmış oldu. Dolar 34.29, euro da 37 lira 10 kuruştan, o da bugünü kapattı. Evet, Gold FM'in bize düzeltiyorum, Atagold'un bize bildirdiği döviz değerleri.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Place de la Reine 21.030 Brüksel.
Ve sevgili dinleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün 101. yıl, Cumhuriyetimizin 101. yılı, aslında yarın, ama yarın programımız olmadığı için bugünden 101. yılımızı kutlamak adına özel bir program yapalım dedik. Hemen tekrar etmek istiyorum değerli dinleyenler, özellikle bugünkü programı sizlerle yapmak istiyorum. Çünkü bugün gençlerimizin sık sık aramasını diliyorum. İnşallah ararlar. 02-220-05-26 02-220-05-27 oğlu hatlar saat 6.30'dan itibaren görüşlerinize açık olacak. 6.30'a kadar ben sizlere Cumhuriyet dönemine nasıl geldik, daha doğrusu Cumhuriyet nasıl ortaya çıktı, 28 Ekim 1923'ten itibaren sizlere dilimin döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Yani bir gün önceden kutluyoruz, Cumhuriyet'in ilanından bir gün öncesinden de bu kutlamaya başlıyorum. Ve bu arada hemen unutmadan hatırlatayım sevgili dinleyenler, bir an önce programa başlayıp hatırlatmalar yapıyorsunuz diyenleriniz vardı işlerinizde, ama hatırlatma şöyle: geçtiğimiz yıl bu konuda sizlere 16 dakikalık bir de video hazırlamıştık 100. yılın anısına, sevgili yönetmen kardeşimiz Altay İkizler'in yapımında ve benim de hazırlayıp sunduğum bir program. Bunu da mutlaka videolarda YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Nasıl bulacağız derseniz, bizim Facebook sayfamızdan sizlere nerede nasıl ulaşacağınız orada belli. Facebook sayfalarımıza girip o videoyu mutlaka izleyin sevgili dinleyenler. Çünkü geçtiğimiz yılda yayınlandığında YouTube üzerinden büyük beğeniler aldık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım değil, mutlaka beğeneceksiniz. Evet, 101 yıl önce bugüne dönüyorum sevgili dinleyenler. Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için bir sofra hazırlar. Biliyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk her önemli fikirden önce o konuda vereceği kararlarda arkadaşlarının fikirlerini alabilmek için mutlaka bir sofra, bir akşam yemeği düzenlerdi ve buradan da herkesin fikrini sorar, ona göre son kararı kendisi verirdi. Peki, hükümetin kurulamaması diye bir cümle sarf ettim. Neden derseniz, ikinci hükümet kurulduğu zaman Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir istifaya, hükümet istifa etmişti ve bu hükümette günlerdir kurulamıyordu. İşte Mustafa Kemal Atatürk de bu hükümetin kurulamaması üzerine hem buna bir çare hem de gelecekteki yönetimin ne olacağı konusunda fikir danışmak üzere arkadaşlarını Çankaya Köşkü'nde akşam yemeğine davet etmişti. Ve bu akşam yemeğinde de İsmet Paşa, İsmet İnönü, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey de yer almışlardı. Ve burada dönen olaylar nasıl olduğunda Atatürk kendisi birebir Nutuk adlı eserinde anlatmıştı. Değerli dinleyenler, bu arada sevgili gençler, Cumhuriyet biliyorsunuz sizlere emanet edilmişti. Cumhuriyeti en iyi şekilde, en doğru hangi kaynaktan öğreneceğim derseniz, Nutuğu mutlaka okuyun ve Nutuğun son Türkçe'ye çevrilmiş halde zaten piyasada bol bol bulunabiliyor. Mutlaka okuyun, okumakla kalmayın. Kütüphaneniz yoksa bile başucu kitabınız olsun. Türkiye Cumhuriyeti nasıl kurulmuş? En doğru bilgilerle Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından orada okuyabilirsiniz. Evet, Nutuk'ta Mustafa Kemal o geceyi aynen şöyle anlatıyor. Ben hemen başlangıcını size aktarayım değerli dinleyenler. Şöyle ki, akşam yemeğinde herkes kendi arasında konuşurken bir anda Mustafa Kemal elindeki kaşığı böyle önünde bulunan bardağın kenarına vurarak, çın çın diye vurarak arkadaşların dikkatini kendisine çeker ve daha sonra da konuşmaya başlar. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyon Karahisar Milletvekili Ruşen Eşref beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında birdenbire yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar şöyle bir bakıp daha sonra da düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler yetkileri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar. Mustafa Kemal Paşa o gece İsmet Paşa ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını ülkenin bekası için hazırladı. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir hükmünün yer aldığı tasarı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalardan sonra saat 20.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanı "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılandı. Böylece yeni devletin yönetim biçimi bütün açıklığı ile ismini almış oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi de artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu. Ve o günlere şöyle kısaca bir geri dönecek olursak sevgili dinleyenler, Ankara o günlerin bozkırın ortasında, hatta daha doğru dürüst oteli bile olmayan küçücük bir Anadolu şehriydi. Burada eski meclisin, bugün Ankara'ya gidenler ya da Ankaralılar mutlaka bilecek, Ulus Yokuşu'nu heykele doğru tırmanırken solunuzda kalan bina ilk meclis binasıdır. Ve bu binanın karşısında şimdi yine otellerin olduğu ve bir küçük çarşının bulunduğu yerde bir millet bahçesi bulunuyordu o tarihte. Ve millet bahçesinde bu eski meclisin önünde büyük bir halk kalabalığı da toplanmıştı. Çünkü bir şeyler olacağını sezinleyen halk, kulaktan kulağa da yayılan bazı haberlere göre orada büyük bir topluluk birikmişti. Ve daha sonra Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra dışarıya bir ulak gönderildi eski meclisten ve o Cumhuriyet'in ilan edildiği bu millet bahçesinde bekleyen halka duyurdu. Ve halkta büyük bir coşku ve sevinç belirdi ve çeşitli türkülerle, davullarla, zurnalarla şenlik yapılarak Cumhuriyet'in ilanı o günde aynı gün yani 29 Ekim sabahı da kutlanmış oldu akşamı. Evet, Cumhuriyet bu şekilde bir gün öncesinden Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demesinden sonra işte akşam saat 20.30'da yapılan oturumda, 29 Ekim akşamı yapılan oturumda Cumhuriyet oylamaya katılan tam tamına 158 milletvekilin oylarıyla alınarak yani oy birliğiyle Cumhuriyet kabul edildi ve bu da 20.30'da halka duyuruldu. Evet, daha sonra neler yaşandığını sizlere aktaracağım. Bu arada yine güzel bir konuyla ilgili bir türkü dinleteyim sizlere. Sonra devam edeceğiz. Bu arada gençlerimiz 02-223-05-26 ya da 27 nolu hat bu türkünün bitiminden hemen sonra sizlere açık.
Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm. Samsun'dan. Sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost?
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Tekince, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Evet, bugün haftada bir gün programının 2024-2025 sezonunun ikinci programı ve bugün özel bir program dedik. Ve bugünkü programda sizlere Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlama adına özel bir program hazırladık. Cumhuriyetimiz nasıl kuruldu? Onu sizlere kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşunu baştan sona kadar anlatmaya kalksak bütün detaylarıyla bu sadece 2 saatlik bir programa sığmayacak. Asıl bu programda anlatmak istediğim sevgili dinleyenler, kısaca Cumhuriyet'in 101. yılını yarın kutlayacağız biliyorsunuz. Ama nasıl kuruldu, nasıl etti, anılarla birlikte sizleri sıkmadan aktarmak istiyorum. Asıl program başında da söylemiştim, dile getirmiştim. Özellikle telefon hatlarımı açacağım gençler için demiştim. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyetimiz siz gençlere emanet edildi. O yüzden ben konuşurken bile sözümü kesip 02-223-05-26 ya da 27 no'lu hattan arayıp Cumhuriyet hakkındaki görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa dile getirebilirsiniz. Ben anlatmaya devam edeceğim. Sizler de dediğim gibi şu anda Esen Kalın konuşuyor, sözünü kesmeyelim diye düşünmeyin, arayabilirsiniz. Evet, dedik ki 29 Ekim 1923 tarihinde saat 20.30'da oylamaya katılan ilk mecliste 158 milletvekilin tamamının olumlu yönde oy kullanmasıyla Cumhuriyet ilan edildi dedik ve bu da ilk meclisin karşısında bulunan Millet Parkı'ndaki halkın coşkulu karşılamasıyla ilan edilmiş oldu, duyurulmuş oldu. Aynı zamanda değerli dinleyenler, aynı gün, aynı akşam tabii ki Cumhuriyet ilan edildiğine göre bir de Cumhurbaşkanı gerekliydi. Cumhurbaşkanı seçimine geçildi ve yine 158 bugünkü adıyla parlamenterin oylarıyla tamamını oyunu alan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu. Seçimden sonra kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa konuşmasını "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözüyle bitirdi. Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi ve devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli de yeniden düzenlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip Cumhurbaşkanının onayına sunacaktı. Bu uygulamayla meclis hükümeti sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken Fethi Okyar da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi. Türk halkı 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet'in ilanını büyük bir mutlulukla kutladılar. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Evet, inşallah yarın da yurdun büyük bir bölümünde, yavru vatan Kıbrıs'ta da bu kutlama gerçekleştirilecek. Ve alınan bu karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, yani bir yıl sonra Cumhuriyet'in bir yaşına bastığı dönemdeki etkinlikler kutlamalarında başlangıcı oldu. Hariciye vekaleti, yani bugünün deyimiyle Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da da karara bağlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim 1925 yılından itibaren milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Evet, böylelikle bazı gençlerimiz neden Cumhuriyet Bayramı'nı ne zamandan beri kutluyoruz diye eğer bilmiyorlarsa ben burada tekrar hatırlatmış olayım. Evet, Cumhuriyet Bayramımız 29 Ekim 1925 yılından itibaren bayram olarak kanun şeklinde kutlanmaya, kanunun kabul edilmesiyle kutlanmaya başlandı. Ve Türkiye Cumhuriyeti de inşallah yarın 101. yaşında coşkuyla, inançla kutlayacak ve sonsuza dek de sürecek. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet ilan edildi de peki Cumhuriyet bu hangi yenilikleri getirdi? Merak etmeyin, sizlere şu devrimler bu devrimler oldu demeyeceğim. Kısa kısa bunları ana başlıklarıyla aktaracağım. Neden aktarmam gerektiğinde şöyle açıklamak istiyorum. Değerli dinleyenler, biliyorsunuz büyük bir imparatorluğun çöküşünden sonra, ki o konuda da aslında aktarılacak çok şey var ama programımızın zamanına sığmayacağı için o kısmı şöyle kısaca özetleyerek geçiyorum. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık bir hüküm sürmeden sonra maalesef gelişen dünya şartlarına ayak uyduramadığı, daha doğrusu günün teknolojisine ayak uyduramadığı için maalesef bazı bir takım politik hatalardan dolayı da girdiği savaşlarda ard arda kaybetmesi, karşıdaki rakip olan devletlerin de teknoloji alanında kendisini teknoloji ve ekonomi alanında kat kat geçmesi nedeniyle maalesef artık ömrünü tamamlamış oldu. Ama onun yerine yok oldu, bitti denilen Türk halkı da küllerinden yeniden doğarak Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde de Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir mücadele sonunda, tam 3 yıl 2 ay kadar süren bir mücadeleden sonra da bağımsızlığını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni 29 Ekim'de de dünyaya ilan etmiş oldular, 29 Ekim 1923'te. Peki Cumhuriyet'ten önce, daha doğrusu Cumhuriyet ilan edilmeden halk için olmayan bütün halklar ya da modern dünyayla kıyaslanamayacak, kıyaslanabilecek bazı halklar da Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte halka öğretilmeye, verilmeye başlandı. Buna da kısaca Atatürk devrimleri diyoruz. Ana başlıklarıyla sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada bir daha hatırlatayım. Telefonlarım şu anda açık, isteyen arayabilir. Değerli dinleyenler, inkılaplar eski deyimiyle böyle söyleniyordu. Yani devrimler siyasi alanda başlayarak ilk olarak saltanat kaldırıldı. Biliyorsunuz saltanat padişahlık demek. Padişahlık Cumhuriyet'in ilanından önce 1 Kasım 1922 yılında ilk olarak saltanat kaldırıldı. Çünkü saltanatın neden kaldırıldığını hepimiz hemen hemen biliyoruz. Şöyle ki, Kurtuluş Savaşı'na biliyorsunuz saltanatın tamamen destek vermemesi nedeniyle, neyse bunun detaylarını daha başka bir programda sizlere geniş geniş aktarırım. Saltanat kaldırıldıktan sonra 25 Ekim 1923 yılında ilk defa Cumhuriyet'in ilan edileceği Atatürk ve çevresindeki arkadaşlar tarafından dile getirilmeye başlanmıştı. Ve 25 Ekim'den itibaren de bu dile getirme büyük bir öngörüyle sanki kabul edilmiş gibiydi. Ve nihayetinde 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde resmi olarak duyurulmasından sonra 29 Ekim'de de yapılan oylamayla Cumhuriyet ilan edildi. Evet, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Daha sonra siyasi alanda yapılan bu devrimler halifeliğin kaldırılmasıyla devam etti. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Aynı zamanda ilk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar da oldu. Yani biliyorsunuz ilk anayasa diyebildiğimiz, daha henüz Kurtuluş Savaşı sürerken 20 Ocak 1921'de Türkiye'nin ilk anayasası olarak kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye, eski adıyla bu kabul edilmişti. Daha sonra bunda bir takım düzenlemeler yapılarak bazı tarihçiler tarafından da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olarak kabul edilir ki yanlış sayılmaz. Neden derseniz 1921'deki Teşkilat-ı Esasiye daha henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen bir kanun anayasa idi. 1924 Anayasası ise Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi anlamda ilk anayasası ama genel manada da ikinci anayasası olarak kabul edilir. Daha sonra hukuk alanında yapılan devrimler oldu. Eğitim ve kültür alanında yapılan devrimler, kültür alanında yapılan inkılaplar yani devrimler çok ilginçtir. Şöyle ki Türk tarihi alanında yani Türklerin kökeni nereden gelmiş, ne olmuş, bu konuda özellikle Atatürk'ün birebir çalışmaları vardır. Türk dili alanında çalışmalar, buna da Atatürk öncülük etmiştir ve Türk Dil Tarih Kurumu'nda kendi önderliğinde kurdurmuştur. Sosyal alanda yapılan devrimlerde kılık kıyafet, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması gibi, ekonomi ve sağlık alanında yapılan devrimler de olmuştur. Bunları tek tek sizlere aktarmayacağım. Kısaca bu tür devrimler Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra yürürlüğe konmuştur. Evet, devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Kısa bir reklam aramız ve daha sonra da yine güzel bir konumuzla ilgili şarkı dinleteceğim sizlere. Sonra devam edeceğiz. Bu arada hem mesajlarınızı bekliyorum hem de şarkı arasından sonra telefonlarınızı.
Mustafa Kemal Paşa,
hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa,
askerin milletin bayrağınla çok yaşa.
Marş marş marş ileri ileri, marş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Tepede süngüler ayna gibi parlıyor.
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor.
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Marş marş marş ileri ileri, marş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, düşman üstüne. Parlayan yıldızı alemi tenbir eder. Parlayan yıldızı alemi tenbir eder. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri arş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne.
Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Tekince, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti.
Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerim, programımıza devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar vardır, onlara hemen hatırlatmak istiyorum. Haftada bir günün bu sezonki ikinci programında özel bir program sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz yarın Cumhuriyetimizin 101. yaşı ve inşallah sonsuza dek de sürecek. Onun için yarın programımız olmadı. Yani adı üzerinde haftada bir gün pazartesi günleri saat 18.20 arası sizlere seslendiğim için yarın kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 101. yılını bugünden itibaren kutlamaya başladık ve sizlere dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince de Cumhuriyet nasıl kuruldu onları aktarıyorum. Biraz sonra da çok beğeniyle dinleyeceğiniz Atatürk'ün ve bazı silah arkadaşlarının Cumhuriyet'le ilgili anılarını, kısa kısa anıları aktaracağım sizlere. Masal tadında dinleyeceksiniz sevgili dinleyenler. Cumhuriyet'in kuruluşu hakkındaki son cümlelerimi de sizlere şu şekilde aktarmak istiyorum. Evet, bu alanda yapılan devrimlerden bahsetmiştim. Kılık kıyafette değişiklik, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik. En önemlisi de değerli dinleyenler, soyadı kanunun kabulü. Bu da 21 Haziran 1934'te gerçekleşti biliyorsunuz ve en büyük olay da o döneme kadar Mustafa Kemal olarak anılan büyük önderimiz Atatürk soyadını milleti tarafından kendisine verildi ve 1934'ten itibaren de Mustafa Kemal Atatürk oldu. Kadın haklarının kabulü, yine 1934 senesinde milli bayram ve tatil günlerinde belirlenmesi. İşte değerli dinleyenler, tüm bunlarla birlikte milli, demokratik, akılcı ve laik, tek kelimeyle batılı bir dünya görüşünü bu ülkeye yerleştirmek, devletin bütün kurumlarının bu görüşte yeniden düzenlemek Türk devrimlerinin temel ilkesi olmuştur ve iyi ki de olmuştur. Ulusu sadece kurtarmak için değil, aynı zamanda ona ebedi ve özgür yaşama, gerek fikri gerekse ruhi bakımından kabiliyetlerini son haddine kadar geliştirme imkanlarını sağlama uğrunda ulusça yapılmış olan bu ilerici hareketin önderi kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet, çoğumuzun olduğu elde ettiği bazı şeyler, hani mevkiler, okuyanlar, bazı yerlere gelenler, işte bu tüm bu kazanımlar Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata geçirdiği o devrimler sayesindedir sevgili dinleyenler. Bunu unutmamak lazım. Bugün biliyorsunuz Nobel ödülü alan, Türkiye'den Nobel ödülü kazanan, ki üçüncüsünü kazanmıştık resmi olarak. Onlar da bu Nobel ödülünü aldıkları zaman Cumhuriyete olan minnettarlıklarını da dile getirmişlerdi. Bunu da bir parantez içinde bilgi olarak vereyim. Ve gerçekten Atatürk devrimleri de her şeyden önce devrimizde cereyan etmekte olan büyük bir tarihi ve sosyal hareketin bir bölümü, bir görünüşü. Yani modernleşme, batıda veciz ifadesini bulan modern uygarlığa dayalı modern kültürü almaktır. Atatürk'ün istiklal ve cumhuriyetimizi en büyük emanet olarak bıraktığı düşünülürse, hepsini Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, kollama ve yüceltmeye dayanacak esaslar olarak kabul etmek gerekli. Ve Atatürk gençliğe hitabesinde şu ifadeleri özellikle belirtip istiklal ve cumhuriyeti de neden gençliğe emanet ettiğini şöyle anlamak mümkün. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir ve bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum demiştir. Yani biraz böyle cümle peş peşe geldi ama şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyenler. Atatürk diyor ki, milleti bu hale iten, milleti bugüne kadar, açıkça söylemek gerekirse, yani Cumhuriyet öncesi insanları pek de böyle insan yerine koymayan, sadece kul gözüyle bakılmasından dolayı ülkenin bir sürü gerekli gereksiz savaşa girmesinden dolayı ülke bu hale gelmiş ve daha sonra yapılan başarılı bir savaştan sonra da Cumhuriyet'te kurulmuş ve bu Cumhuriyet'te her zaman dile getirdiğimiz gibi sevgili gençlere Atatürk tarafından emanet edilmiş. Hemen ısrarla belirtmek istiyorum, nutuğu mutlaka okuyun. En doğru bilgileri, bu konudaki en doğru bilgileri oradan elde edebilirsiniz. Ve nutuğun neden Cumhuriyet gençliğe emanet edilmiş derseniz de, nutuk en son olarak Atatürk'ün Türk gençliğine hitabesiyle biter. Yani onlara seslenişiyle biter. O yüzden diyorum ki Nut'u başucu kitabınız yapın ve mutlaka evinizde bulundurun. Evet değerli dinleyenler, dilimin döndüğünce kuruluşa giden yola geçmeden önce, ki onu da daha sonraki programlarımızda sizlere aktarabiliriz, ama 28 Ekim 1923 gecesinden itibaren 29 Ekim'de de nasıl ilan edildiğini, bu şekilde ve neler yapıldığını kısaca sizlere aktarmış oldum ve biraz önce dediğim gibi bu konuda kısa kısa anlar aktaracağım, masal tadında dinleyeceksiniz demiştim. İşte onlardan ilki Atatürk'ün cumhuriyet düşüncesi, cumhuriyet kelimesiyle ilgili bir anısı, ki cumhuriyetin ilanından tam tamına 19 yıl önce, düzeltiyorum, 17 yıl önce dile getirilmiş bir anı. Yıl 1906. Atatürk Suriye'de bulunmaktaydı. Orada bulunurken yanındaki iki yakın arkadaşı Mazhar Müfit Bey ile Halil Bey vardı. Halil Bey Atatürk'ün cumhuriyet konusundaki bir hatırasını şu şekilde anlatıyor. Ya Culus-u Hümayun veya Veladet-i Hümayun şenlikleri tertip edilmişti. Bu Osmanlıca kelimeleri merak ediyorsanız tekrar edeyim. Culus-u Hümayun ya da Veladet-i Hümayun. Culus yeni bir padişahın tahta oturmasıyla ilgili düzenlenen bir şenlik. Hümayun da biliyorsunuz o dönemki padişahın huzuruna çıkan vezirler falan. İşte bundan yola çıkarak Culus ve Veladet kelimelerini arayıp doğru anlamı bulabilirsiniz. Mustafa Kemal ile birlikte donanmayı seyretmeye çıkmıştık. Aniden kolumu tutarak Halil dedi. Bu millet kendi kurtuluşu için şenlik yapabilir. Nihayet büyük hizmetler etmiş olan bir adam için şenlik yapabilir diyelim. Fakat hanedan için neden donanma yapılsın? Padişah da kim oluyormuş? Padişahlıkta ne demekmiş? Halil bu soruya şu cevabı veriyor. Peki memleketi nasıl idare edeceğiz? Sultan fenadır, seninle beraberim ama o giderse gene bir padişah lazım diyecek oldum. Bana fena halde kızdı. Neden mutlaka padişah fikrine saplanıyorsun Halil diye bağırdı. Cumhuriyet yaparız. Ve o büyük insan, büyük önder de dediğini yaptı. Bu olaydan, dile getirdiği bu olaydan tam 17 yıl sonra dediğini yaptı. Ve değerli dinleyenler, yine anılarla devam edeceğiz ama kısa bir şarkı aramız. Çünkü bu şarkıdan hemen sonra bir saat aralığımız var. Sonra devam edeceğiz. Çok hoşunuza gidecek güzel anılarla devam edeceğim.
Sözlerim kayıp, söylesem ayıp, olur mu bilmem, özledim seni. Yorgun ve bitap, hasretim kitap, yazıldım sana, okusan beni. Bir gözleri var öyle güzel ve derin, yüreği var bazı ateş bazı serin, gidişi bile ayrı güzeldir onun. Allah'ına kurban olurum senin, Allah'ına kurban. Allah'ına kurban olurum senin, Allah'ına kurban. Sözlerim kayıp, söylesem ayıp, özledim seni. Yorgun ve bitap, hasretsin kitap. Yazıldım sana, okusan beni. Gözlerim.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Tekince, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, özel programımıza, Cumhuriyet Özel Programı'na devam ediyorum. Bu arada dediğim gibi sevgili gençler, 02-220-05-26-27 nolu hatlar görüşlerinizi açık, sözümü keserek arayabilirsiniz. Bu arada Hüseyin Er Yılmaz'a Cumhuriyet sonsuza dek demiş ve selam herkese, kolay gelsin canlar diye mesajını göndermiş. Çok çok teşekkürler Sayın Hüseyin Er Yılmaz. Fidan Toker herkese selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ve bu arada yine Nihal Eksik, Basri Manço, Zoltan, sevgili radyo arkadaşımız Zoltan'da ve Kadir Özkara'ya da teşekkürler. Diğer isimlerini kaçırdım, gözden kaçırdım. Tüm dinleyenlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetle ilgili, Atatürk'le Cumhuriyet'in ilanından sonra ya da öncesi Atatürk'le ilgili anıları sizlere aktarmaya devam ediyorum sevgili dinleyenler. Bu anları sizleri sıkmadan kısa kısa anlar şeklinde aktarmaya devam edeceğim. Biraz önce aktardığım ilk anı da 1906 yılında Atatürk'ün Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet'le ilgili anısını aktarmıştım. İkincisi de şöyle. Atatürk hayatı boyunca insanlara makam ve mevkileri nedeniyle ayrıcalıklı davranılmasına karşı çıkmış ve toplumdaki bu ayrıcalıkları ortadan kaldırmak için mücadele etmiştir. Atatürk'ün halkçılık ilkesi kanunlar önünde eşit, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak amacını gütmekte. Ve bu anlatacağım anı da onun özelliğini çok güzel yansıtıyor. Atatürk bir sabah Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüyor. Yeşilköy istasyonunun önünden geçerken birdenbire otomobili durduruyor ve başyavere "Sorunuz tren var mı?" diye emir veriyor. O sırada tren hemen hareket etmek üzeredir. Hep birlikte otomobilden inip emrindekilerle birlikte trene biniyor. Karar ani verildiği ve uygulandığı için bu trene biniş hemen hemen kimsenin dikkatini çekmiyor. Bir süre sonra her şeyden habersiz olan kondüktör atanın bulunduğu kompartmana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor. Ata hemen sesleniyor. "Görevini yap." Emrindekilerini göstererek "Bu efendilere niçin bilet sormuyorsun?" Emrindekiler cevap veriyor. "Paşam, biz milletvekiliyiz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz." Atatürk hayretle "Bu ayrıcalığı hiç beğenmedim." diyor. "Çok acayip ve ayıp bir usul. Çok güzel halkçılık." diye sitem ediyor. Evet, işte Atatürk bu sevgili dinleyenler. Bir şimdi Atatürk'ün bu durumu, ki buna benzeyen anıları aktarmaya devam edeceğim sizlere. Ve hani hiç kimse üzerine alınmasın ama bir Atatürk'ün o dönemdeki davranışı, düşünceleriyle bir de bugünkülerin yaptığını baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman aradaki farkı, dağlar kadar farkı, ne dağı, dağlar, okyanuslar kadar farkı görebiliyorsunuz. Bu arada telefonumuz çalıyor. Bir alo diyelim. Alo.
Merhabalar, iyi yayınlar Esen. Gürsel Kum, ben, nasılsın?
Teşekkür ediyorum Gürsel Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Biliyorsun, bayram sevincimiz var şu anda. Çocukluğumuzu, evet, yaşayan insanlar olduğumuz için senin de bu arada bayramını kutlarım.
Teşekkür ederim. Çok, hepimizin çok bayramı kutlu ve de sonsuz olsun. Gerçi yarın kutlayacağız ama.
Aynen. Evet. Bugün senin yayının bugün olduğu için, evet, bugünden bir önceleyelim. Yarın tekrar deneriz kutlamayı. Evet, beraber diye düşündüm.
Teşekkür ediyorum.
Muhteşem bir yayın hazırlamışsın gene, her zamanki gibi.
Sağ olasın.
Biraz ufak tefek sorunlarla da olsa dinlemeye çalıştım. Ev uzak olduğu için Öyle buradan mi? Yayını almıyor Gold FM. İnternet üstünden de bir bağlanıyor, bir çıkıyor falan. Bir tuhaflık var bu akşam. Yakalayabildiğim kadarını yakalamaya çalıştım. Biraz da sana katkım olsun istedim.
Teşekkür ederim.
Cumhuriyetin kurulma aşaması çok önemli, çok muhteşem. Bir de bugünlerde herkes bir bahane yaratıp kendi tarihini yazıyor. Kaynaklarının geçerli olduğunu ya da ispatlanmış olduğunu aldırış etmeden herkes meşrebine göre bir tarih yazmaya adet edindi.
Evet.
Bugünler değerli diye düşünüyorum. Kaç çeşit aldık tabii, ondan da emin değilim. Ama Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş yılları çok çok önemli. Evet. Bunu da kutlamak bizim için bir, her milletin milli bayramları, kartviziti biliyorsun.
Evet.
Onları kaybetmemek gerekiyor. Kaybettiğimiz anda da bir aidiyetimiz olmaz. Zaman içinde de toplum yıkılır, devlet de yok olur gider. Tarihte birçok örneği olduğu gibi diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar sen katılıyorsun bu fikrime ama.
Kesinlikle öyle. Zaten ben biraz önce şunu söylemeyi de unuttum. Bazen böyle bireysel konuşmalarımızda hep şu dile getiriliyor. Gürsel Bey, bilmiyorum katılacak mısınız? Yani kesinlikle katılmayacaksınız da şöyle bir şey söyleniyor. Ya işte Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ama Türkiye Cumhuriyeti kurmadan önce Mustafa Kemal arkadaşlarıyla beraber böyle absürt bir iddia da demeyelim de kulaktan da yanlış bilgilerle İşte Osmanlı İmparatorluğunu Mustafa Kemal yıktı gibi bir absürt bir inanış diyelim, yanlış bir bilgi var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Aslında bu cumhuriyetin, ben biraz önce dile getirmiştim bunu, cumhuriyetin kuruluşu aslına bakarsanız ta 1839 bir Tanzimat'tan bu yana dile getirilen bir şey. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Şimdi birincisi Atatürk ve arkadaşları, yani o Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun neredeyse %80 hatta %90'ı Osmanlı askeri, paşaları,
evet,
miralayları, albayları, hepsi Osmanlı'nın o dönemdeki münevverlerinden oluşan bir kitle. Bunu kabul etmekle işe başlamak lazım.
Evet.
Bir ikincisi de 2. Mahmut'tan beri Osmanlı'da muazzam bir reform hareketi var. Ama biz enteresan bir millet olduğumuz için, yani hem tarihi hafızamız, toplumsal hafızamız zayıf, hem de okuma alışkanlığımız yok. Belki imparatorluk kurmaktan kaynaklanan bir şey. Çünkü gitti, tarih boyunca hep milletler kurmuşuz, devletler kurmuşuz. Fatih çağ açmış, çağ başlatmış, çağı kapatmış. Dolayısıyla böyle bir kibir de olabilir bizde, ama bilinmesi gereken temel şey şu. Dediğin gibi 1830'lardan itibaren bir Tanzimat'la başlayan ve ondan önce de devlet kadrosunda da var olan bir reformist hareketler var.
Evet.
Bunlar da genelde o zamanki en elit kesim olan, toplumun içinde en yetişmiş kesim olan subaylar arasında oluşan bir hareket. Üst kadroya da sirayet ediyor bir müddet sonra bu olay. Yani Osmanlı'daki reformlar dünden bugüne Atatürk'ün eline bir sihirli çubuk alıp da hadi şunu da yapalım, hadi harf devrimi de yapalım. Mesela çok enteresandır, harf devrimi olayını ilk olarak Abdülhamit düşünmüştür.
Evet.
Enver Paşa'nın da askeriye arasında kullandığı Enveri denen bir Latin harflerine benzer harflerle karışık bir özel din var. Bunu askeri talimatnamelerde kullanıyor Enver Paşa.
Evet.
Yani Atatürk bu yaptığı her şeyi, bütün ne kadar devrim denebilecek şey varsa harf devrimi de dahil, kendinden önce mutlaka bunun bir çalışmasının olduğunu bilerek yaptı bunu. Yani bir çalışması, altyapısı vardı bunların. Önce bunu kabul etmekle başlayalım her şeye. Ondan sonra da 100 yıllık dediğin gibi bir süreç içinde bu devrimler hazırlandı. Çünkü toplum dünyanın çok çok gerisinde kalmıştı. Uzunca süren ve defalarca süren halkın yanlış olarak bildiği Moskov der buna Anadolu halkı, Çarlık Rusyası'yla bir savaşlarımız var dedi. Hem Çarlık Rusyası'nı hem de Osmanlı'yı bitiren savaşlardır bunlar ekonomik anlamda. Bu savaşların neticesinde İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ittifakıyla Çarlık Rusyası'nı da kullanarak üstümüze yollamasıyla ekonomimizde son 200 yıl, Osmanlı'dan önce son 200 yılda ciddi bir anada bir gerileme olmuştur bizim ekonomik hayatımızda. Bunun sonucunda da ekonomik hayatın gerilemesi sonucunda da üretim yok olmuş. Toplumsal dünyada işte matbaa 200 küsur yıl sonra Osmanlı'ya gelmiş. Ondan önce 200 sene Avrupa'da matbaa basılmış, kitaplar basılmış, Avrupa'da bir Rönesans yaşanmış. Biz bunları hepsini seyretmişiz. Kendi kapalı dünyamızda yaşamaya çalışmışız. Ve bir müddet sonra da artık sarayın harcamaları bile o Avrupalı tefecilerden alınır olmuş.
Evet.
Bu şekilde 1923'e geldiğimizde 4 tane fabrika vardı Atatürk'e kalan. Bunu şimdilerde kabul etmiyorlar. Farklı bir tarih yazma telaşı var herkesin meşrebine göre. Ama bunlar tarihi belgeler. Yani çok kolay ulaşılabilecek belgeler. Hatta açık kanallarda hiçbir gizli saklısı yok. Ama insanlar onu araştırmak da istemiyor, uygulamak da istemiyor. Dolayısıyla 4 tane fabrika...
Bu arada Gürsel Bey, sözünü keseceğim ama bir uyarı yapmak istiyorum. Hani böyle açık kanal derken bana hemen YouTube'da yayınlanan bazı kanallardan bahsetmek istiyorum. Çoğu kanal yani bu konuda çok yanlış bilgiler veriyor. Tabii bunlar bilerek yapılan şeyler. O yüzden bunlara da pek itibar etmesin sevgili, özellikle sevgili gençler. Cumhuriyetin ne olduğunu, nasıl geliştiğini öğrenmek istiyorsa herhalde burada daha önceki yıllardan bu yana da 100. kez tekrarlamış olacağım. En büyük başucu yapacakları kitap belge Nutuk.
Evet. O kesin, çünkü Atatürk Nutuk'ta bütün yaşadığı her şeyi tek tek, yani neredeyse hayatını bir otobiyografi olarak yansıtmış o kitapta. Çok ileriye yönelik, böyle onlarca yıl sonrasının görüşlerini de belirtmiş. Nasıl davranmamız gerektiğini de belirtmiş. O çok önemli bir şey. Ama şimdiden Atatürk'ü bir kenara bırakmak istiyorum. Çünkü ciddi manada bir alerji oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Genel kadroya baktığımız zamansa bu Cumhuriyet Osmanlı'nın devamıdır bir kere. Mesela şimdi geçen de enteresan bir şey vardı. Vatandaşın bir tanesi diyor ki o Topkapı Sarayı'na Türk bayrağının yanına Osmanlı bayrağı da asalım. Nedir Osmanlı bayrağı diye sorduğumda bir sessizlik oluyor. Kimse bilmiyor ya da bilmez diye geliyor. Halbuki bayrak değişmemiştir. Bizim ay yıldızlı bayrağımız Selçuklular döneminden beri ay yıldızlıdır. Cumhuriyet'in yaptığı tek şey bunu biraz daha geometrik anlamda düzeltmiştir. Bayrak kanunu çıkartmıştır. Ayla yıldızı daha orantısal olarak kendine uygun bir şekilde yapmış ve aynı bayrağı kullanmışızdır. Yani bayrak zaten devletin devamıdır. Osmanlı'da kullanılan ay yıldızlı bayrak aynı şekilde Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.
Evet.
Şimdi bu kadar yanlış noktalardan yola çıktığımız zaman bir şeyleri anlatmakta çok zor oluyor, ama toparlamaya çalışalım. Benim anladığım Cumhuriyet şudur. Osmanlı paşalarının ve askeri kadrosunun, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun hepsi Osmanlı kökenlidir. Bir araya gelerek bu Cumhuriyet'i oluşturmalarıdır. Tabii ki kırılma noktaları vardır. Atatürk padişahlığı istememiştir. Şahsına teklif edilmiştir. Hatta Vahdettin'in kızıyla evlenmesi de bir dönem tartışılmıştır.
Evet.
Enver Paşa ile yaşıt ve aynı dönem, aynı Selanik kökenli olmalarına rağmen Enver'in damat olması sebebiyle Atatürk'ten çok daha çabuk terfi alması zaman zaman Atatürk'ü de zor durumda bırakmıştır. İttihat Terakki'ye katılmış ama çok kısa sürede ayrılmıştır. Bunlar hep yanlış bilgilerdir. Bunları toparlamak gerekiyor. Ama Atatürk'ün yaptığı bir şey vardır. Irak civarında Alman generalinin yanına yaver olarak gittiğinde orada kalan, dağınık bir şekilde kalan orduyu toplayarak güney sınırlarımıza, Urfa'ya, Halep'e, Antep'e gelip Anadolu'yu korumamız gerektiğini düşünmüştür. Türk'ün olduğu noktada aslında Halep ve Musul'da kalmak istemiş ama tutunamamış, altyapısı olmadığı için Anadolu'ya çekilmiş ve orada da direniş örgütlemiştir. Mesela ilk şey de Adana'da yapılmıştır, kurultay. Bu da tarihi olarak yanlış bilgidir. Biz Amasya'yı biliriz ilk, ama ilki Adana'da yapılmıştır ve oradaki yörüklere Atatürk avcı ordusunun silahlarını dağıtmıştır. Yani Atatürk muazzam bir stratejist, inanılmaz bir coğrafya okuyucu ve çok iyi bir şekilde o zamanki dünya devletlerinin stratejisini analiz ederek Anadolu'yu toparlamıştır. Ankara'da tek kalmıştır, biliyorsun ikinci meclis kurulduğunda İsmet Paşa da dahil hepsi İstanbul'a gelmiştir milletvekili olarak. Padişah öyle bir taktik uygulamış. Daha sonra işte şeyler de var, sürgüne gidenler de var. O zamanki inzibat kuvvetleri padişahın Bunları meclisi basarak topladığında hepsi kaçarak tekrar Ankara'ya dönmüş. Bir tek Atatürk gitmemiştir. Tek başıma da kalsam bu mücadeleye devam edeceğim. Şimdi evet. Cumhuriyet çok zor şartlarda kuruldu. Bunları da bir tartışmanın yeri değil ama önemli olan Cumhuriyet'in misyonun ne olduğu. Nüfusun okuma yazma hikayesi var mesela. Çok ciddi manada işte atalarımızın mezar taşlarını okuyamadık diyorlar ama zaten %1'lerde okuma yazma oranı. Evet. Bunların da çoğu memur aileleri ve asker kökenler okuma yazma biliyor. Halk neredeyse kimse okuma yazma bilmiyor. 40 küsur bin köyde okul sayısı 100 tane civarında. Liseye giden kız çocukları tamamı gayrimüslimlerden oluşuyor. Hı hı. Müslümanlara ait kız çocukları yok liselerde. İşte hemşire yok, ne bileyim doktor yok, motorlu araç yok, yol yok, elektrik yok. Böyle bir cumhuriyet kurulmuş. Şimdi bunları anlattığımız zaman insanlar hikaye dinliyor gibi dinliyor. Yani elektrik nasıl olmaz işte. Otomobil, hususi otomobil sadece 4 şehirde var. İzmir, Ankara, İstanbul ve Adana'da var. Bunların tabii istatistiğini nasıl anlatacağız insanlara? Herkes ters iddialarda bulunuyor. Ama netice olarak şunu belirtmekte fayda var. Çok evet. önemli bence. Tanzimat'la beraber başlayan reformist hareketler Cumhuriyet'in başlangıcına kadar gelmiş ve Atatürk de Cumhuriyet'i kurduktan sonra yol ayrımına girmiş. Daha önce de bunu da çok söylüyorlar. Birinci meclisi niye kapattı diyor bazı nasıl tabir edeceğimi bilemiyorum. Hı hı. Siyasi anlayışa sahip arkadaşlar. Birinci mecliste tabii herkes vardı neredeyse. Ama Atatürk'ün o hayal ettiği devrimleri yapmayı, inkılapları yapmaya uygun bir ortam yoktu birinci mecliste. Hatta Atatürk'e suikastı tertiplemişti bir milletvekilinin biri birinci mecliste. İşte sonradan Topal Osman olayı gündeme geldi. Evet. Topal Osman'ın bir milletvekilini katletmesi hikayesi var. Daha sonra Ankara'dan kaçması hikayesi var. Bunların içinde Atatürk ne kadarıyla var ayrı bir tartışma konusu. Ama neticede birinci meclis dönemindeki kargaşa ve kaos ortamı Cumhuriyet'in kurulmasını ve Atatürk'ün kafasındaki o devrimlerin yapılmasına engel olduğu için ikinci meclis seçilmiş ve o dönemde de ayanlar dahil birçok toplumun birçok ayan dediğimizde belki bazı arkadaşlarımız anlamayabilirler, gençler özellikle. Ayan denen şey
asil sınıfı.
Osmanlı döneminde eşraf bunlar. Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılmış ve onlara bir toprak veriyor Osmanlı. Burayı işlet, bana aracımı ver. Bir de buna karşılık bu kadar da asker besle. Çünkü Osmanlı'da bir sistem var. Çok müthiş sistemleri var aslında Osmanlı'nın. Belki ileride bir program yaparsan onunla ilgili de konuşuruz. Mesela İstanbul'dan sefere çıkıyor padişah. Hı hı. Atıyorum batıya gidiyorsa yol üstünde Bulgaristan'da, Makedonya'da işte nerede beylik varsa oradan askerler toplana toplana buradan Yeniçeri ve kapı kullarıyla beraber Topkapı'dan çıkıyor padişah ve yol boyunca asker biriktirerek gittiği yerlerde 50 bin civarında hatta 100 bin civarında ordular. Bazı kaynaklarda 200-300 bin söyler ama o dönemin şartlarını düşündüğümüzde 200-300 bin askerin toplanması çok zordur. Bunların gerçekliği de tartışılır ama 50 bin ile 100 bin arasında bir asker toplayarak seferlere çıkıyorlar padişah. Evet. Burada bu bölgede de asker besleyen o derebeylerine ayan deniyor. Atatürk işte Anadolu'daki ayanlarla da işbirliği yapmış. Yani bunlar tamamen padişahın kulu. Padişahla beraber hareket eden insanlar olmasına rağmen Yunan işgali sırasında Atatürk bunlarla da işbirliği yapmış. Yani toplumun her kesimiyle işbirliği yaparak cumhuriyete varmış. İşte 9 Eylül'de İzmir'de sonlanan muazzam bir kurtuluş mücadelesinden sonra 26 Ağustos'ta Sakarya'dan başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanan ve bugün dünyanın bütün askeri okullarında okutulan yani bir ordu 9 oradan 4 de buradan 13 günde aşağı yukarı 400 kilometre yolu düşmanla çarpışa kat ediyor ve İzmir'de de Yunanlıları temizleyerek tarih yazıyor. Evet. Bu müthiş bir şey. Yani bunu artık o kadar ordunun şeyini düşünürseniz ikmalini, malzemesini, şusunu busunu yani o kadar da imkansızlık içinde işte bir tren var ama treni kullanacak insan yok. Hepsi Ermeni ve Rumlardan oluşuyor bu insanlar. O dönemde o Müslüman insan yok. O Şimendifer dairesinde çalışan.
Bütün bunları düşündüğümüz zaman yapılan işin çok korkunç ve müthiş bir şey olduğunu anlıyoruz zaten.
Evet. Gürsel Bey, onun haricinde şimdi Cumhuriyet'e tekrar dönecek olursak, bugün Cumhuriyet'in Türk halkına getirdiği bu kolaylıklar, yenilikler, bunlar şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman, Cumhuriyet'in ilanında ülkenin coğrafyasına bir baktığınız zaman, çevredeki ülkelere bakıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiği zaman şu andaki komşularının zaten İran, Irak, Suriye gibi ülkeler yok. Onlar 1940'lardan hepsi sonra ortaya çıkmış.
Evet.
İran işgal altında. Bir tek sanırım, yanılmıyorsam, tarih olarak 1919 yılında Afganistan, ki o dönemde de İngilizlerin işgalinden kurtulup bir daha sonra cumhuriyet haline dönüyor ama bir monarşiyle yönetiliyor. Ama o dönemde bile Türkiye'nin Atatürk'ün yaptığı devrimlerden Emanullah Han örnek alıyor. Yani Atatürk'ü örnek alıyor monarşi olmasına rağmen. Diğer tarafta bakarsanız Yunanistan karmaşa içerisinde. Türklere karşı savaşı kaybettiğinden dolayı. Yani o detaylara girmeyelim de şunu söylemek istiyorum. Yani Cumhuriyet hakikaten Türk ulusuna çok büyük şeyler kazandırmıştır. Ve bunun da kıymetini mutlaka bilmek lazım. Hani bağlamak istiyorum ben. Cumhuriyet şudur budur falan diye yermeye hiç gerek yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti hiç de öyle başkalarının hediyesi olarak değil. Büyük mücadeleler sonunda kurulmuştur. Biraz önce de detaylarına senin girdiğin gibi.
Çok önemli bir şey var. İnsanlar örneklerden yola çıkarak kimlik büyütürler ve kültür geliştirirler. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet kurduğu zaman bir örnek yok dünyada neredeyse. Dünyada yok yani.
Evet.
Demokrasi de Amerika'da dahil buna. Ve bir tek Rusya'da bir sosyalist devrim 1917'de yapılmış. Ama zaten Atatürk de sosyalizme uzak bir kişilik. Hatta Ruslar Lenin'i yardım ediyor Atatürk'e. Hı. Ankara Büyükelçisi Averof diyor ki, ya biz bu adama yardım ediyoruz ama bu sosyalist değil. Sosyalist değil ama iyi bir komitacı ve muhakkak gibi anti-emperyalist, o yüzden yardım ediyoruz diyor Averof'a yazdığı mektupta, Lenin'de. Netice olarak şunu söyleyeceğim, Atatürk bir imkansızı başarmıştır. Önünde hiçbir örnek yokken halkına güvenmiş, halkın feraseti diye eski tabirle kullanalım, ileri görüşlülüğüne güvenmiş halkının ve cumhuriyetin kurmaya karar vermiş. Etrafındaki arkadaşları bile anlayamamış Atatürk'ün, İsmet Paşa da dahil buna. En yakındaki arkadaşları bile anlayamamış ne yapmak istediğini. En sonunda teslim olmak, boyun eğmek zorunda kalmışlar. Tabii ki Atatürk'ün de mecliste baskı kurduğu noktalar vardır ama kim baskı kurmuyor ki yani, bir de onu düşünün. Ha, cumhuriyet ne kattı insanlara? Şöyle bir özetleyelim, tek bir kelime. Bugün Cumhurbaşkanımız bir memuriyetten gelme birisi, bir şahıs. Hı hı. İmam Hatip mezunu, daha sonra işte üniversitede okuduğu söyleniyor iktisatla ilgili. Ama İETT memurluğundan gelme bir insan. Halbuki Osmanlı döneminde Türkler bir idrak kabul edilip ancak ayak işlerinde, işte bahçıvanlıkta, seyislikte kullanılıyordu sarayda. Diğer işler devşirme sistemiyle yapılıyordu.
Evet.
Dolayısıyla Türk insanına bir kimlik vermiştir Cumhuriyet. Kadınlara sağladığı şeyleri saymakla bitmez. Bu artık tescilli. Evet. Dünyada İsviçre'de bile 1974'lere kadar kadınlar seçilemiyordu. Atatürk bunu Cumhuriyet'in başlangıcında yaptı. Tartışmakla bitmez. Bir hafta 10 gün gibi kısa bir sürede %20 okur yazar oranını %20'ye %30'a çıkarttı. Yeni alfabeyde.
Gürsel Bey, o kadar... teşekkür ediyorum. Böyle bir kaptırıp gittik. Evet, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Son bir cümle alayım bu konuda.
İyi ki Cumhuriyet kurulmuş diyorum ben. Hepimize bir kimlik ve şahsiyet verdi.
Evet.
Ne kadar yaşar bilmiyorum ama devletlerin de bir ömrü var. İşte son dönemlerde çok böyle iç açıtan, federasyona varan tartışmalar oluyor. Dilerim ki Anadolu'dan Türk insanını çıkartmazlar, çıkartamazlar.
O, ona kimsenin kimsenin gücü neyse, o kadar genişletmeyelim olayı.
Evet, sonsuza kadar var olsun diye
inşallah.
Kapatalım şeyi ve bayramın da kutlu olsun senin.
Sabrettiğin
için teşekkür ederim. Dediğin gibi kaptırıp gittik. Hoşçakal diyorum. İyi akşamlar.
Çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Bir gün bakarsın stüdyoda daha geniş bir program yapabiliriz.
İnşallah. Dinleyicilere de iyi akşamlar
sağ
diliyorum.
Sağ ol. Teşekkür ediyorum.
Herkesin bayramı kutlu olsun.
Sağ ol. İyi akşamlar. Evet değerli dinleyenler, sevgili Gürsel Kum'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi bilgileriyle oldukça aydınlattı. Bu arada yine gelen mesajlar var. Sevgili Ferda'ya teşekkür ediyorum. Altay İkizler kardeşime iyi yayınlar Esen abi demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Altay. Millet seni bekliyor. Programına ne zaman başlayacaksın? Ve bu arada Altay'ın mesajıyla hemen bir hatırlatma yapayım değerli dinleyenler. Altay aynı zamanda bir yönetmen. Onun yönetmenliğinde geçtiğimiz sene Cumhuriyetimizin 100. yılı hakkında 16 dakikalık bir video filmi çektik. Hazırlayan ve sunan bendim. Yapım Altay İkizler'e ait. Ve bunu YouTube kanalında yayınladık. Oldukça da ilgi çekti. Yeniden onu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Kısa kısa Cumhuriyet'in ne olduğunu müzikleriyle, konuya ait resimleriyle ve benim anlatımımla çok daha hoşunuza gidecek. Mutlaka izleyin. Evet, bir şarkı arası verelim. Daha sonra anılarla devam edeceğiz. Dediğim gibi şarkı arasından sonra anıları ben sizlere aktarırken hatırlatmak istiyorum. Son kez hatırlatıyorum sevgili gençler. Sözümü kesip arayabilirsiniz. 02-223-05-26-27 hatlar şarkıdan sonra sizlerin görüşlerine açık olacağım.
Mustafa Kemal Paşa,
hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa,
askerin milletin bayrağınla çok yaşa.
Marş marş marş ileri ileri, marş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne.
Cephede süngüler haydar gibi parlıyor,
cephede süngüler ayna gibi parlıyor.
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor,
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Parş parş parş neyleri neyleri, parş ileri parş ileri, ölmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, alda bayrağı düşman üstüne. Parlayan yıldızı hali biten bir beden, parlayan yıldızı hali biten bir beden. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer, Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer. Parş parş parş eyleri eyleri, parş ileri parş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa,
var üstüne.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile Altın ve Döviz.
Değerli dinleyenlerin, programımızın arasında Ata Gold'un bizlere bildirdiği altın ve döviz fiyatlarını program içerisinde son kez sizlere hatırlatmak istiyorum. Altın ve döviz haftayı şu şekilde başlamıştı haftaya. Yani bugün ve akşam saatlerinde de şu şekilde kapattı. Gram altın, düzeltiyorum. Gram altın 84 euro, çeyrek 145, yarım 290, tam da 580 eurodan açılmıştı. Belçika'daki fiyatlarını söylüyorum sizlere. Ve bu fiyatlarla da kapattı. Dolar 34.29, euro da 37.10'dan güne başlamıştı ve bunlarla da kapattı. Tekrar ediyorum, altının gramı 84 euro, çeyrek 145, yarım 290, tam 580 euro. Dolar 34.29, euro da 37.10'dan güne başladığı gibi bu şekilde de kapattı. Tabii bunlar değişen değerler olduğu için yarın nasıl olacak, bunu hep birlikte yarın göreceğiz. Evet, Atagold'un bizlere bildirdiği döviz değerleri bu şekilde günü kapattı.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Plus Döleren 21.030 Brüksel.
Sevgili dinleyenlerim, Cumhuriyet Özel programında, haftada bir gün programında Cumhuriyet Özel devam ediyoruz. Anları aktarıyordum. O arada bir mesaj geldi. Veli isimli bir arkadaşımız. Esen abi, en son anlattığın tren anısının sonunu dinleyemedim. Mümkün mü acaba bir kez daha anlatsın demiş. Ben de diyorum ki sevgili Veli, herhalde genç bir arkadaşımız. Hiç kırar mıyım sizi? Bir değil bin kere de anlatırım. O zaman şöyle yapayım. Bu aktardığım anıyı bir kez daha Veli için ve dinleyemeyenler için tekrarlıyorum. Atatürk bir sabah Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüyor. Yeşilköy istasyonunun önünden geçerken birdenbire otomobili durduruyor ve başyavere "Sorunuz, tren var mı?" diye emir veriyor. O sırada tren hemen hareket etmek üzeredir. Hep birlikte otomobilden inip emrindekilerle birlikte trene biniyor. Karar ani verildi ve uygulandığı için bu trene biniş hemen hemen hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Bir süre sonra her şeyden habersiz olan kondüktör atanın bulunduğu kompartmana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor. Ata hemen sesleniyor. Görevini yap. Emrindekilerini göstererek, bu efendilere niçin bilet sormuyorsun? Emrindekiler buna cevap veriyor. Paşam, biz milletvekiliyiz, tren bileti almayız, parasız seyahat ederiz. Ata hayretle, bu ayrıcalığı hiç beğenmedim diyor. Çok acayip ve ayıp bir usul. Çok güzel halkçılık diyerek de sitem ediyor. Evet Veli, umarım şimdi sonuna kadar dinleyebilmişsindir. Ve bu arada ilk bunu sizlere aktardığımdaki yorumu Veli için de yorum yapayım. Evet, bunları duyunca bugünkülerle kıyaslıyoruz o günkü parlamenterlerin halini. Pek bir farkı yokmuş gibi ama o günkü liderlerle çok büyük farkı var. Evet, bir başka anıya geçiyorum. Gazi, Mudanya yoluyla Bursa'ya gidiyordu. Kalabalık bir halk kitlesi tarafından etrafı sarılmıştı. Bir kadının elinde bir kağıtla Gazi'ye yaklaştığı görüldü. Zayıf bir kadındı. Gazi'nin yolunu keserek titrek bir sesle, "Beni tanıdın mı oğul?" dedi. "Ben sizin Selanik'ten komşunuzdum. Bir oğlum var. Devlet demir yollarına girmek istiyor. Siz onu alsınlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu işe almamış. Ne olur bir kere de siz söyleyiniz." Gazi'nin çelik bakışlı gözleri samimiyetle parladı. Elleriyle geniş jestler yaparak ve yüksek sesle "Oğlunu almadılar mı?" dedi. "Ben talimat verdiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş. Çok iyi yapmışlar. İşte cumhuriyet böyle anlaşılacak," dedi. Kadın kalabalığın içinde kaybolmuştu ve Gazi kendinden geçercesine dolu bir sesle "İşte cumhuriyetten beklediğim sonuç," diyordu. Yani cumhuriyet budur ki ben bile cumhuriyetin başı olarak hiç kimseye torpil yapamam demeye getiriyordu. Bugünkülere sormalı. Ve yine Atatürk'ün büyüklüğünü ve cumhuriyetin erdemini anlatan bir anı daha. Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa eşi Latife Hanım'la beraber Karadeniz'e bir geziye çıkmıştı. Yanında bulunan Muzaffer Kılıç o geziyi şöyle anlatıyor. "Bu gezide kendisine eşlik edenler arasındaydım. Rize'ye geldik. Yolların düzgünlüğü dikkatini çekmişti. Valiye sordu. Yolları nasıl bu hale getirdiniz? Vali de anlattı. Bütün yakın köyleri jandarmalarla toplattırmış ve yol onarımında çalıştırmış." Gazi'nin bu söz üzerine kaşları çatıldı. Oldukça sert bir dille, "Vali bey, korve nedir bilir misin? Öyleyse ben size söyleyeyim. Angarya demektir. Ve şunu da bilmeniz lazım ki, kanunsuz hiçbir vatandaşı işten alıkoyamaz, onu çalışmaya zorlayamazsınız. Cumhuriyette angarya yoktur." Vallahi bu anılarla birlikte Mustafa Kemal'in büyüklüğü, bütün dünya tarafından örnekle anılan bir insan olduğu nasıl da belli oluyor. Bir aralık yapılan sohbet sonunda konu İstiklal Savaşı'na geldi. Dikkat ettim, binbaşılar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu bir gün önce olmuş gibi hatırlıyordu. O savaş ki araç, gereç, personel kıtlığı bugün güç tasavvur edilirdi. Tümenlere binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu. Fakat bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. Var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı. 30 Ağustos bu ruh haletinin eseriydi. Böyle bir dramı hem yazarı hem baş aktörünün ağzından dinlemek müstesna bir mutluluktu. O anılar Atay'ı coşturdukça coşturuyordu. Anlatmalarında abartma yoktu. Ama bu anlatış öylesine canlı, öylesine plastikti ki hepimiz heyecandan heyecana sürükleniyorduk. Anlatışlarını şöyle bağladı. "İşte büyük zafer böyle ortak bir eserdir. Şerefler de ortaktır." Bu alçak gönüllülük şaheseriyle konunun kapanacağını tahmin ediyorduk. Bu arada Atatürk bir duraklama yaptı. Sonra içine dönük adeta kendisiyle konuşur gibi ilave etti. "Ama yenilseydik sorumluluk ortak olmayacak, yalnız bana ait olacaktı." İşte bu kadar da alçak gönüllü bir insan. Ruhun şad olsun. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yine konuyla ilgili güzel bir şarkı sizler için.
Çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha.
Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hatın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hatın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hatın yazılacak mücevher taşa.
Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Tekince, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerim, yavaş yavaş program sonuna geldik. Son 5-6 dakika. Evet, bugün radyolarını yeni açanlara tekrar etmiş olayım. 2024-2025 sezonunun ikinci haftada bir gün programı. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sizlere sabah 8'de başlayıp 9.30'a kadar haberleri sunuyordum. Dünyada gelişen olayları aktarıyordum. Bu sezondan itibaren sadece haftada bir gün pazartesi akşamları saat 18'de 20 arası huzurlarınızda olacağım. Sizlere yine çeşitli konuları aktaracağım. Bazılarını bildiğiniz, bazıları bilmediğiniz, bazı olayların perde arkalarını sizlere aktaracağım. Bazen de işte böyle özel günleri kutlayacağız. Bazen de eğer gerçekleştirebilirsek burada değerli konuklarımız olacak. Tanınmış devlet adamları, gazeteciler ve sanatçılar da konuklarımız olacak ilerleyen günlerde. Bunları sizlere, bunlar belli olduktan sonra birkaç gün öncesinden Facebook sayfalarımızdan sizlere duyuracağım. Bugün de yine özel bir program yaptık. Biliyorsunuz yarın Cumhuriyetimizin 101. yaşı. Evet, o yüzden yarın programımız olmadığı için bugün özel bir program yaptık. Ve Cumhuriyet nasıl kuruldu? Kısaca bunları sizlere aktardım. Ve Cumhuriyet'le ilgili, Atatürk'le ilgili anıları da aktardım. Bazılarını duydunuz, bazılarını duymadınız ama ben sizlere aktarmakta fayda gördüm. Şimdi şu aktaracağım hikayeyle yorumsuz olarak, hiçbir yorum yapmıyorum. Hiç kimse de böyle üzerine falan alınmasın. Bir hikayeyle, halk dilinde, halkın arasında dolaşan bir hikayeyle programı kapatmak istiyorum. Yorum sizlere ait. Vaktin birinde bir padişaha çok güzel bir tavus kuşu hediye etmişler. Demişler ki, bu tavus kuşunun eşi benzeri dünyada yok. Çok cins bir hayvandır. Şöyle meziyeti var, böyle meziyeti var. Padişah hediyeyi kabul edip vezirine sormuş. Nasıl buldun bakalım tavus kuşumu? Vezir, bu tavus kuşunun bir kusuru var deyince padişah sinirlenmiş. Nedir bakalım benim eşi benzeri olmayan tavus kuşumun kusuru? Vezir, efendim önce siz bunu size hediye edene sorun, sonra söyleyeyim deyince padişah çok merak etmiş, tavus kuşunu hediye edeni çağırtıp kuşun kusurunu sormuş. İlk önce kuşun hiçbir kusuru olmadığını söyleyen adam, kellesinin padişah tarafından alınacağını anlayınca gerçeği itiraf etmiş. Efendim, bu tavus kuşu yumurtadayken anası öldü. Biz de onu bir kaza kuluçkaya yatırdık ama bu onun zarafeti ve güzelliğini gölgelemez. Adamı yollayan padişah veziri çağırtır ve tavus kuşundaki kusurun ne olduğunu ve bunun nerede anladığını sormuş. Vezir, efendim tavus kuşu alımlı hayvandır, kasılır yürür. Suyu bile 2 saatte içer çalım satmaktan. Ama bu tavus kuşu suyu içerken kaz gibi boynunu uzatıyordu demiş. Aferin demiş padişah ve emir vermiş. Vezirimin yemeğini bir tas arttırın. Aradan bir zaman geçtikten sonra padişaha muhteşem bir at hediye etmişler. Öyle ki öve öve bitirememişler. Bu atı dünyada geçecek at olmadığını, şaha kalktı mı herkesi kendine hayran bıraktığını, 2 günlük mesafeyi birkaç saatte koştuğunu duyan padişah büyük bir heyecanla hediyeyi kabul etmiş. Vezirini hemen çağırtıp muhteşem atını sormuş ve daha önce olduğu gibi bunu atı hediye edene sormasını istemiş. Atı hediye eden adamı çağırmışlar, o da bu atın anası babası ataları hep soyludur ama ve lakin bu at daha tayken anası öldü, bunu bir inek emzirdi diye anlatmış. Padişah adamı kovmuş ve veziri çağırtmış. Vezir huzura gelip sabırsızlıkla kendisini bekleyen padişahı bekletmemek için cevabını vermiş. Padişahım, soylu at üzerine sinek konduğunda öyle bir silkinir ki sinekler üzerine bir daha konmaya çekinir. Fakat bu sizin at inekler gibi kuyruğunu sallıyor. Padişah vezirini tekrar takdir edip emir vermiş. Vezirimin yemeğini bir kap daha arttırın. Vezirin bunları nasıl tahmin ettiği padişahın aklından bir türlü çıkaramamış. Vezir bir gün tekrar yanına çağırtıp sormuş. Söyle bakalım vezir, ben nasıl bir padişahım? Benim asil soyum sopum hakkında ne söyleyebilirsin? Vezir de, efendim doğrusunu söylemek gerekirse siz soylu bir padişah değilsiniz deyince padişah yerinden kalkıp vezirin kellesinin uçurulması talimatını verecekken merakı ağır basmış ve neden böyle söylediğini sormuş. Vezir padişahtan valide sultan ile bu konuyu konuşmasını, daha sonra kendisinin cevap vereceğini söyleyince padişah hiç beklemeden annesine gitmiş ve neden asil olmadığını sormuş. Valide sultan oğluna, oğlum sen beysin, koca ülke senin 2 dudağının arasında, as dediğin asılır, yaşa dediğin yaşar, sen istemesen ülkede kuş bile uçamaz demiş. Annesinin kendisini kandırmaya çalıştığını anlayan padişah kılıcını çekip ve annesinin üzerine yürüyünce durumun kötü olduğunu gören valide sultan gerçeği anlatmış. Oğlum, baban sürekli savaşlardaydı ve benimle çok ilgilenmiyordu. Sarayda çok yakışıklı ve kuvvetli bir aşçıbaşı vardı. Senin baban odur. Bu neyi değiştirir ki? Oğlum, sen sonuçta padişahsın. Padişah kendisini bekleyen vezirinin yanına gelmiş ve kendisinin soylu olmadığını nasıl anladığını sormuş. Vezirin cevabı şu olmuş. Efendim, padişah dediğiniz ihsanda bulunurken kese kese altın verir, gümüş verir. Fakat siz her defasında bir tas yemek veriyorsunuz. O yüzden sizde padişahlık kumaşı yok. Ve bu güzel halk hikayesiyle diyelim programımızı sonlandırıyoruz sevgili dinleyenler. Dinleyen, katılan, mesaj gönderen tüm sevgili dinleyicilerime, arkadaşlarıma, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, hatırlatıyorum, bugün programın 2024-2025 sezonunun ikinci programında, yarın 101. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımız için, Cumhuriyetimiz için özel program yaptık. Umarım sizlere yine faydalı olabilmişizdir. Söylediğim gibi Esen Kalın'la haftada bir gün programı, adı üzerinde, haftada bir gün pazartesi günleri 18'de 20 arası sizlerle olacak. Bugünlük bu kadar. Haftaya buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Esenlikle kalın. Cumhuriyetle kalın.
Esen Kalın'la haftada bir gün sona erdi.
Tekince, Şosedakt 133-1030 Skarbek.